Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 21 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 4 Nisan 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal, dinleyicilerle baş başa ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangir'e Amerika'nın maksimum baskı siyasetinin yenilgiye uğradığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Fransız mevkidaşına yasa dışı Amerikan yaptırımlarını uygulamayı bırakın tavsiyesinde bulundu. General Dehkan, Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları bir an önce kaldırması gerektiğini söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Türk İHA'larının üretimi gündemde. Türkiye'de korona vakası giderek yayılıyor. Vaka sayısı dün 45 bine dayandı. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Nihal'e, İslami Cihat'ın önceliği Siyonist rejime direnmek ve mücadele etmektir dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangir'i, İslam İnkılabı rehberinin yol göstericiliği ve herkesin çabası neticesinde Amerikalıların bizzat itirafı ile İran üzerinde azami baskı politikasının başarısız olduğunu kabul ettiler dedi. İRNA Ajansı'na göre dün akşam açıklama yapan Cihangir'i 3 yılı sonra düşmanın baskısına karşı direnişin sonucunun İran halkının gururu ve Amerika'nın rezil bir şekilde yenilgisi olduğunu söyledi. Cihangir'i İran'da geçen yıl yaşanan özel duruma ve koronavirüse maruz kalmaya da değinerek, ülke bu dönemde koronavirüsünün yanı sıra yaptırım adı verilen daha tehlikeli bir virüsle karşı karşıya kaldı dedi. Cihangir açıklamasının ayrı bir yerinde ise şöyle dedi. Böyle bir baskı karşısında insanların hayatını her yönde etkileyen koronavirüs ile mücadele durumu daha da zorlaştırdı ve bu sorunların çözümü için tabii olarak çok yönlü uyumlu bir çaba gerekliydi ve yapıldı da.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Fransız Dışişleri Bakanı'na Viyana'da yapılacak nükleer anlaşmada yapıcı bir duruş sergilemesini tavsiye etti. Muhammed Cevat Zarif dün Fransız mevkidaşı ile temasa geçtiğini ve nükleer anlaşmaya karşı yapıcı bir tutum sergilemesini tavsiye ettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı attığı tweette, bugün Fransa Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesinde ondan Viyana'da bir sonraki toplantıda nükleer anlaşmaya karşı yapıcı bir duruş sergilemesini istedim dedi. Zarif, Fransa'yı bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve Amerika tarafından uygulanan yasa dışı yaptırımların uygulanmasını durdurmasını istiyorum dedi.
İran İslami İnkılabı rehberinin savunma işleri müşaviri General Hüseyin Dehkan, Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımlarını bir an önce kaldırması gerektiğini söyledi. İRNA Ajansı'na göre İran eski savunma bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan, dün yaptığı açıklamada kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan çok taraflı bir uluslararası anlaşma olduğunu ve üye devletler için bağlayıcı olduğunu belirterek, Amerika, İran'a daha fazla baskı yapmak amacıyla nükleer anlaşmadan çekilmekle kalmayıp, İran'a yönelik yasa dışı tek yanlı yaptırımları yürürlüğe koydu. Bu yapılanlar, Amerika'nın nükleer anlaşmanın kazanımlarını görmezden gelmesidir. Amerika'nın nükleer anlaşmaya diplomatik düzeyde geri dönüşüne hiçbir zaman olumlu cevap vermediğini işaret eden Dehkan, Amerika nükleer anlaşmaya geri dönmeli. Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi ise hem Trump döneminde hem de Biden'in iktidara gelmesinin ilk günlerinde İran'a karşı alınan bütün yaptırımların kaldırılması manasına gelmektedir, dedi. Tuğgeneral Dehkan, nükleer anlaşmadaki yeni hareketin başlangıç noktası önce yaptırımların kaldırılması ve bunun devam edeceğine dair İran'a bu yolda güvence verilmesidir. Bana göre bu aynı zamanda Amerika'nın da uluslararası arenada ihtiyacıdır, dedi.
İran'dan yasa dışı olarak kaçırılan 28 İran tarihi eşyası Avusturya'dan Tahran'a iade edildi. Muhabirimizin bildirine göre bu tarihi eşyalar İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Kültür Mirası, Turizm ve El Sanayi Bakanlığı'nın koordinasyonuyla diplomatik bir sevkiyat olarak dün Tahran'a getirildi. Avusturya polisi tarafından keşfedildikten sonra bu eşyalar iki ülke arasındaki adli işbirliği çerçevesinde İran'ın Viyana Büyükelçiliğine teslim edildi. Yasal ve idari işlemlerin ardından dün İran'a getirildi.
İran İslami Şura Meclisi, Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferans Sekreterliği, Bahreyn hükümetinin terör rejimi İsrail'in işgalindeki topraklarda büyük elçilik açarak büyük elçi ataması girişimini Filistin halkına ve İslam karşıtı haince bir eylem olarak niteledi ve kınadı. İRNA'ya göre cumartesi günü İran İslami Şura Meclisi Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı Sekreteriyası tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi. Kuşkusuz Bahreyn yöneticileri Filistin ve Kudüs davasına ihanet eden hainler, halkının, milletvekilleri, milletlerinin ve dünya Müslümanların inançlarına karşı bu değersiz eylemlerle işgalci ve sahte Siyonist rejimi kaçınılmaz çöküşten asla kurtaramayacaklar. Bildirdi ayrıca şu cümleler dikkat çekti. Filistin işgal edilmiş bir ülkedir. Kudüs ve Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi, peygamberlerinin beşiği ve Peygamber Efendimizin miraca yükseliş olarak Filistinlilere aittir. Bildirde Filistin'in güçlü halkı Allah'a tevekkül ile gayrimeşru Siyonist, terörist, ırkçı ve bebek katili rejimin saldırganlığına karşı 70 yılı aşkın direniş ve direnişin gölgesinde topraklarını eninde sonunda özgürleştirecektir. Filistin toprakları üzerinde haince sürdürülen sözde uzlaşma, gerçekte hıyanet planları Filistin halkının ve destekçilerin iradesini asla kıramayacaktır denildi. Bildirdi Filistin halkının ve özgürlük yanlısı bütün çevrelerden Siyonist işgalcilerin zulmüne ve onların saldırganlığına karşı uzlaşma sürecini kınamaları ve Filistin halkını destekleme çağrısı yer aldı.
İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan donanmalarından deniz grupların katılımıyla ortak deniz tatbikatı düzenlenecek. İran Ajansı'nın verdiği habere göre İran, Pakistan önümüzdeki günlerde İran'ın güneyinde yer alan Bandar Abbas ve Lark Adası'nda eğitim ve istihbarat deneyimlerini paylaşmayı, bölgenin deniz ticaret hatlarının güvenliğini, iyi komşuluğu ve İran ve Pakistan arasında ilişkileri derinleştirmeye amaçlayan deniz tatbikatı yapacak. dün sabah Pakistan'ın savaş ve operasyonel istihbarat gemisi İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas'ı demir atarken İran İslam Cumhuriyeti Ordusu 1. Bölge Deniz Güçleri tarafından resmi merasimle karşılandı.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. HDP sözcüsü Ebru Günay, Anayasa Mahkemesi'nin kararını önemsiyoruz. Ancak bilinmelidir ki sorun sadece dosyadaki delillerin yetersizliği veya sahte delil uydurulması, yapılan usul hatalarının çok ötesinde bir ülkenin geleceği söz konusudur, dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay, HDP'ye dönük kapatma davasına iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilmesine dair konuştu. Günay iddianamenin usulden incelenerek iade edildiğini belirterek şöyle dedi. Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı incelemesi için atadığı raportör, partimize dönük kapatma davasının usulü eksikliklerle dolu olduğunu belirterek iddianamenin iade edilmesi yönünde görüş bildirmişti zaten. Anayasa Mahkemesi ise bu saçmalıkları sadece şekli yönden kabul edilemez bulmadı. Aynı zamanda iddianamenin mesnetsiz, temelsiz ve bir hakikate dayanmadığını da ortaya koymuş oldu. Bu kadar saçmalıklarla dolu, absürt, hezyanlar barındıran bu metin hukuk bir metin olmadığını ilk günden beri söylüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu kararı ile başından beri dile getirdiğimiz gerçekleri bir kez daha teyit etmiş oldu. Bırakın bu metninin bir hukuki metin olmasını, herhangi bir polis karakolunun hazırlayacağı bir tutanağın ciddiyetinden bile yoksundur.
Azerbaycan Cumhuriyeti medyası Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde öncü olan Baykar şirketinin ürünlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nde üretme ihtimalinin olduğunu bildirdi. Modern haber sitesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar şirketinin teknik müdürü Selçuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Bakü'ye özel ziyaret düzenledi. Habere göre Erdoğan hükümetinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Siyonist rejim İsrail'e ait insansız hava araçlarının üretme deneyimini kullanarak Baykar şirketinin insansız hava aracı Bayraktar'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nde üretilmesi için bir üretim hattını kurmanın mümkün olduğunu söylediği anlaşılıyor. Modern haber sitesinde şöyle yazıyor: Türk Konseyi'nin 2015-2020 stratejisi geliştiriliyor ve Türk dili konuşan ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin kurulması da dahil olmak üzere bu stratejinin önceliklerinden biri deniliyor ve bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde bir insansız hava aracı üretim merkezinin kurulması bu stratejinin odak noktası olacağı bildiriliyor. Modern haber sitesi ayrıca Türk askeri teçhizatının üretimi için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin seçilmesinin nedenini Türkiye teçhizatı ve silahlarının bu ülkeye ve Orta Asya'ya taşınmasının önündeki engellerden dolayı olabileceğini yazıyor.
Afganistan hükümet kaynakları Afgan barışına ilişkin İstanbul toplantısının bu yıl 16 Nisan'da başlayacağı ve 10 gün süreceği tahmin ediliyor. Afgan Sesi Ajansı'na göre bu yöndeki açıklamalar Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhibbin dün basın toplantısında İstanbul'daki toplantıyla ilgili henüz toplantının gündemi katılacak kişiler ve tarihi kesinleşmedi demesinin ardından geldi. Afgan hükümet yetkilileri konferansın kesin tarihini henüz resmi olarak açıklamadılar. Daha önce bazı medya kuruluşları İstanbul Zirvesi'nin Birleşmiş Milletler himayesinde 15 Nisan'da yapılacağını ancak Taliban'ın Ramazan'dan sonra düzenlemeyi teklif ettiğini bildirdiler.
Türkiye'de son 24 saatte 44.756 yeni vaka tespit edilirken 186'da can kaybı yaşandı. Türkiye'de son 24 saatte 249.126 COVID-19 testi yapıldı. 44.756 kişinin testi pozitif çıktı. Toplam test sayısı 39.319.889'a ulaştı. Vaka sayısı 3.445.052, vefat sayısı 32.078, ağır hasta sayısı 2.231 oldu.
Avrupa Birliği'ne yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs pandemisinin ilk dalgası yaklaşık 6 milyon istihdam alanının ortadan kalkmasına yol açtı. Geçici taşeronlar, genç ve kadın çalışanlar zaman zaman 2018'deki mali krize kıyasla pandeminin yol açtığı krizden daha çok etkilendi. 27 üyeli Avrupa Birliği'nde yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışan Avrupa Birliği Kurumu Eurofond'un yaptığı araştırmaya göre evden çalışma, kısa süreli çalışma programları ve devletin yaptığı yardımlar istihdamın korunmasına yardımcı olsa da daha fazla sayıda kişi işsizlik istatistiklerine dahil olmayıp iş hayatında uzun süre atıl kaldı. Eurofond'un bildirdiğine göre Avrupa Birliği'nde 2020 yılının bahar ayına kadar bir önceki yılın sonuna kıyasla 5 milyon 700 binden daha az sayıda kişi iş sahibiydi. Koronavirüs pandemisi öncesinde beklenen büyüme trendi ile kıyaslandığında da 6 milyon 300 daha az kişi istihdam edildi denildi.
Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nihali, Filistin'de Siyonist rejimin varlığı altında seçim yapılmasının bu rejimle bir arada yaşama imkanı anlamına geldiğini söyledi. Ziyad el-Nihali, dün yaptığı açıklamada İslam Cihat Hareketi'nin önceliğinin seçim düzenlemek değil, önceliğinin Siyonist rejime karşı direnmek ve mücadele olduğunu söyledi. Nihali, Filistin'de Siyonist rejimin varlığı altında seçim yapılmasının bu rejimle bir arada yaşama imkanı anlamına geleceğini bildirdi. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin genel sekreteri sahte bir rejimin meşrulaştırılmaması gerektiğini belirterek Siyonistlerin Filistin halkının topraklarına ve evlerine el koyma çabalarına karşı direnişi ve cihadın sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Nihali, rahatsız edici olanın tarih, kültür ve milliyet düşmanlarının normalleşme bayrağı altında Arap ülkelerine girmesi olduğunu belirtti.
Ürdün'de Kral Abdullah'a yönelik darbe girişimi nedeniyle Ürdün kraliyet ailesinden en az 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ürdün eski veliaht prensi Hamza bin El Hüseyin'in üvey kardeşi Kral 2. Abdullah'a yönelik darbe girişimi iddiası ile ilgili devam eden soruşturmanın ortasında Amman Sarayı kısıtlama altına alındı. Haberde darbe girişimine dikkat çekilirken söz konusu girişimin kraliyet ailesi üyesi Zaid, aşiret liderleri ve üst düzey yetkililerin planladığı öne sürüldü. Prens Al-Hüseyin'in korumalarından dördünün de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kraliyet ailesinin yaşadığı bölgede alınan yüksek güvenlik önlemleri görüldü.
Yemen Petrol Bakanı Suudi Amerikan Koalisyonu'nun Yemen'e yönelik 6 yıldır devam eden saldırganlık ve işgal döneminde Yemen petrol kaynaklarından 19 trilyondan fazla Yemen riyali değerinde yağmalama olduğunu bildirdi. Öte yandan Yemen yurt içi gaz şirketi sözcüsü Ali Measar saldırganlık ve Yemen kuşatmasının başlangıcından bugüne kadar iç gaz gelirlerinin tamamen Marib'deki çetelere gittiğini vurguladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da polise protestolara müdahalede yeni yetkiler veren polis, suç, ceza ve mahkemeler yasa tasarısı protesto edildi. Tartışmalı tasarının yasallaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek, belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültülü bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.
Ve son haberimiz Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde bir ev partisine katılanlara yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken Maryland eyaletinde de çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Rehin alma ve silahlı saldırı dalgasıyla karşı karşıya olan Amerika'da her yıl silahlı çatışmalarda binlerce kişi ölüyor ve yaralanıyor. Resmi raporlara göre Amerika'da yaklaşık 270 ila 300 milyon ateşli silah var. Bu da ülkede kişi başına neredeyse bir silah düştüğü anlamına geliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Biden hükümetinin Suriye hususunda uluslararası kurallara kayıtsız kalması ile ilgili. Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Uluslararası Koalisyon'un Suriye'deki hava saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada bu operasyonlar için kimseden izin almadıklarını belirtti. Kirby, güçlerini kullanmak için hiçbir yerden izin almadıklarını vurguladı. Pentagon sözcüsü Kirby'nin meşru Şam hükümetinin izni olmadan Suriye'de hava operasyonları düzenleme yönelik açık ve küstah tutumu ve Amerika kuvvetlerinin Suriye topraklarında askeri işgalinin devam etmesi, Birleşmiş Milletler üyesi bir devletinin egemenliği ve toprak bütününün açık ihlalidir. Aynı zamanda Kirby'nin Amerika'nın hiç kimsenin izni olmadan askeri gücünü kullanması hususundaki vurgusu, Amerika'nın kendisini dünya çapında üstün ve kimseye cevap vermek zorunda hissetmeyen bir güç olarak gördüğünü göstermekte. Ancak yeni Amerika Başkanı Joe Biden'in göreve başlaması ve yeni politikalar ve yaklaşımlar benimseyerek Trump hükümetinin dış ve güvenlik politikalarını tersine çevirme iddiasıyla bu alanda bir değişiklik olması bekleniyordu. Halbuki Trump'ın Suriye'ye karşı aynı zorlayıcı politikaları bu dönemde de aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Barack Obama'nın başkanlığı döneminde Amerika 2011 yılında Suriye'deki terörist grupları desteklemekle Beşar Esad'ın meşru hükümetini devirmeyi ve direniş eksenini zayıflatmayı amaçlayan bir iç savaşı tetikleyerek Suriye'ye karşı saldırı politikasına başladı. Daha sonra eski Amerika Başkanı Donald Trump, IŞİD ile mücadele bahanesi altında Amerika'nın Suriye'deki yasa dışı askeri varlığını sürdürürken, Suriye topraklarının bazı bölgelerini fiilen işgal etti ve ülkenin petrolünü yağmaladı. Amerikalıların Suriye petrolünü çalma süreci halen de devam ediyor.
Hali hazırda bile egemenlik ve Suriye'nin toprak bütünlüğü gibi uluslararası ilke ve standartları hiçe sayan Biden yönetimi, bunu Güvenlik Konseyi'nin veya meşru Suriye hükümetinin izni olmaksızın yaptığını açıkça ve küstahça ilan ediyor. Savaşın parçaladığı bu ülkede hava saldırıları devam edecek gibi görülüyor. Daha önce Şubat 2021'in sonlarında, 2020'nin sonlarında Biden, Irak, Suriye sınırındaki Bukemal'daki Haşişşabi seferberlik güçleri üstlerine Irak'ın Erbil kentinde bir Amerikan askeri üssüne yapılan roket saldırısına misilleme olarak ve Amerikan güçlerine yönelik tehditlere karşı koyma bahanesiyle hava saldırıları düzenledi. Bu saldırı Amerika'nın sonsuz savaşa dönüşünü ve uluslararası standartlara duyduğu ilgisizliği ve kayıtsızlığı sembolize ediyor. Saldırı emrini veren Biden ise Beyaz Saray'da hangi başkan olursa olsun Amerika'nın kavgacı ve savaş yanlısı yaklaşımının ve siyasetlerinin değişmeyeceğini gösterdi. Batı Asya meseleleri uzmanı Sabir Gol Amberi şöyle diyor. Amerika'nın Batı Asya politikası Biden'ın gelişiyle değişmeyecek ve diplomasi üzerindeki vurgu bu politika çerçevesinde bir dönüm noktası olarak görülmemeli. Ancak Amerika'nın Suriye'de askeri işgali konusundaki ısrarı uluslararası arenada farklı tepkilerle karşılaştı. Örneğin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık 2020'de Amerikalıların Suriye'deki askeri varlıklarını yasa dışı olarak sürdürdüklerini açıkladı. Moskova, Washington'un sadece Suriye krizinin siyasi çözümünü engellemeye devam etmediğini, aynı zamanda terörist grupları araç olarak kullandığını ve onları hukukun üstünlüğüne karşı savaşmaya teşvik ettiğine inanıyor. Bununla birlikte Suriye'deki Amerikan askeri varlığı ve askeri operasyonları uluslararası normlar ve yasaları ihlal eden yasa dışı bir eylemdir. Özellikle Birleşmiş Milletler Anlaşması'na da aykırıdır ve Suriye'nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün sürekli olarak ihlali sayılmaktadır.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Özbekistan'ın Türk Konseyi'ndeki düşündürücü tutumu ile ilgili. Müzik Sözde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi veya kısaca Türk konseyi toplantısında kültürel ve siyasi işbirlikleri ele alınırken, Özbekistan bu konsey üye ülkeler arasında ana eksenin transit işbirlikleri olduğunu addetti. Bu hususta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev video konferans ortamında düzenlenen Türk konsey ülkelerinin gayri resmi toplantısında bölgesel taşımacılık potansiyelinin arttırılması büyük stratejik bir öneme sahiptir dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı sözlerine şunları da ekledi. Orta Asya istikametinde transit ve taşımacılık koridorlarının geliştirilmesi ve lojistik altyapı çerçevesinde büyük ortak projelerin uygulanması bizim çıkarlarımıza tamamen uymaktadır. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sözde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi bağlamında işbirliklerin devamı babında büyük bir önem taşımaktadır. Bu açıklamalar geçen yıllar içerisinde Türk konseyine hep olumsuz bir yaklaşım içerisinde olan Özbekistan'ın, bu konseyin üye ülkelerinin bazı kültürel ve siyasi isteklerine boyun eğmek yerine bu konseyinden çıkarlarını temin etmek istediğini gösteriyor. Gerçekte Özbekistan bu konseyden yararlanmak ve konsey üyeliğini fırsatlara dönüştürmek istiyor. Halbuki başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler şimdiye dek bu konsey bağlamındaki işbirliklerini başka mecraya sokmak istemişlerdir. Başta Türkiye olmak üzere sözde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konsey üyelerinin bazı çalışmalarına rağmen bu konsey bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışın sağlanarak korunmasına önemli başarılar elde edememiştir. Türkiye'nin Suriye ve Libya çatışmalarında karışması, Orta Asya Cumhuriyetlerinin Türklerin birleşmesini ve yakınlaşmasına yönelik kuşkuları ve tereddütleri de arttırmıştır. Aslında bu gerçek özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın son önerisi ardından Orta Asya ülkelerinin Türkiye çıkarları uğruna Rusya, Amerika ve Avrupalı ülkeleri gibi bölgesel ve küresel aktörler ile karşı karşıya gelmek istemediklerini gösteriyor.
Bu hususta Orta Asya ve Kafkasya meseleleri uzmanı Hüseyin Esveb Aliyev şöyle diyor. Türkiye Orta Asya'daki konumunu güçlendirmek adına girişimlerde bulunmuş, aktif olarak da bölge ülkeleriyle geniş çaplı ikili ve çok taraflı ilişkileri inceleyerek görüş alışverişinde bulunmaktadır. Ancak bu çabalar pratikte Türkiye'li makamların öngördüğü sonuçları gerçekleştirememiştir. Buna ilaveten Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi kurulduğundan beri düzenlendiği toplantılarda ortak dil olarak Türkçeyi kullanmayı başaramamış, toplantılarını Rusça ve İngilizce olarak düzenlemiştir. Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kazakistan ve Kırgızistan da bu konseye üyedir. Özbekistan ise engebeli bir sürecin ardından sonunda 2019'da bu konseye katılmıştır. Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkeler Rusçayı temel dil olarak seçmiş, bu konseyde bu dili kullanmaktadır. Gerçekte ortak Türkçe etrafında oluşturulmak istenen bu oluşum, farklı sebeplerden ötürü özellikle de Türk dilinin coğrafi yaygınlığı ve çeşitliliği yüzünden perişan bir hayal sayılır. Bu yüzden konseyin iddia ettiği Türk birliği, Türkiye'nin peşinden koştuğu fakat hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir rüya ve hayaldir. Buna ilaveten bu konsey üyeleri arasında ciddi ihtilaflar ve düşmanlıklar söz konusu. Nitekim Türkmenistan şimdiye kadar Türkiye'nin AB'liğini kabul etmeyen bir ülke olarak bu konsey üye olmamıştır. Gerçekte Türkmenistan, Türkmen milliyetçiliğine dayanarak bu konseye katılmamıştır. Genel olarak diğer Orta Asya ülkeleri tarafından da desteklenen Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu ülke ve diğer bölge ülkelerinin konsey çerçevesinde sırf kendi çıkarlarını gözettiklerini gösteriyor. Gerçekte günümüzde Orta Asya Cumhuriyetleri dış yatırıma dayalı olarak transit hatlarını geliştirmek istiyorlar. Özbekistan makamları da bu konseye üye devletlerin yardımıyla transit ve taşımacılık potansiyellerinden yararlanmak istiyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 21 Şaban 1442 ve Miladi 4 Nisan 2021 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Ferverdin 1377'de İranlı yazar ve mütercim Üstad Ahmet Aran vefat etti. Hicri Şemsi 1283 yılının ilk günlerinde Tahran'da dünyaya gelen Aran, ilk öğretim ve orta öğretim tahsilini bitirdikten sonra tıp alanında tahsil yapmaya başladı ve aynı zamanda ders vermekle meşgul oldu. Üstad Aran tıp dalının yanı sıra çeşitli bilim dallarında özellikle felsefe, tarih, Kur'ani bilimler ve matematikte derin araştırmalarda bulundu. Fransızca, Arapça ve İngilizce dillerine musallat olan Aran, 94 yıllık ömrünün sonuna kadar 140 cilt kitap ve 160 bilimsel makale telif etti veya tercüme etti ki bunlardan İmam Muhammed Gazali'nin eseri olan Kimya-i Saadet ve İslam Tarihi adlı kitapları tercümelerine değinebiliriz. Aramname kitabı da Üstad Aram tarafından kaleme alındı. yıl önce bugün Hicri Kameri 21 Şaban 506'da Hicri Kameri 6. yüzyılın ünlü fakih ve muhaddislerinden Tacul İslam lakaplı Abdülkerim bin Muhammed Samani günümüz Türkmenistan'ın güneydoğusundaki Merv kentinde dünyaya geldi. Bilim elde etme yolunda büyük çaba harcayan Muhammed, İran, Şam, Hicaz ve Maveraünnehir'e gitti ve oradaki bilim adamlarından feyizler aldı. Bu önde gelen Müslüman alim El-Nisa Mucemel Şuyuh, Edeb el-Talib ve Merv Tarihi adlı eserleri kaleme aldı. Yıl önce bugün 4 Nisan 1617'de İskoçyalı matematikçi John Napier hayata veda etti. 1550'de Avrupa'da mezhebi savaşların doruğa ulaştığı bir sırada dünyaya gelen bu İskoçyalı matematikçi Protestan mezhebine girerek Papa'nın reddi konusunda bir kitap kaleme aldı. O matematik biliminde muhasebe konusunda yeni yöntemler icat etti. Napier matematik hesaplamaların daha kolay bir şekilde yapılması için yeni bir muhasebe yolu sayılan logaritmayı keşfetti. O logaritmayı keşfetmek için 20 yıl boyunca araştırma yaptı. Yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Paktı, NATO, kuruldu. Yıl önce bugün 4 Nisan 1960'da Afrika'nın batısındaki Senegal bağımsızlığa kavuştu. Miladi 15. yüzyıldan itibaren Portekiz'in sömürüsü altında olan Senegal'ın 17. yüzyılda ise Fransızlarca doğal ve insani kaynakları yağmalanmaya başladı. Yıl önce bugün 4 Nisan 1968'de Amerikalı siyahi mücadeleci lider olan Martin Luther King bilinmeyen bir şahıs tarafından hedef alınması neticesinde öldü. Luther King Boston Üniversitesi'nde eğitim görmesinden sonra ırkçılık aleyhinde mücadeleye başladı. O dönemde Amerikalı siyahiler siyahilere karşı ırkçılık uygulamalarına yönelik ülke genelinde bir hareket başlattı. Luther King'in ölümünde CIA'nin rolü olduğu açığa çıktı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İşsizlikte artış devam ediyor.
Milli Gazete.
Esnaf kepenk kapatıyor.
Yeni Mesaj.
Cumhur İttifakı'nda çatlak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 2 Nisan tarihli karar gazetesinde AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi sessizliği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hani Anayasa Mahkemesi yeni sisteme direniyordu, gayrimilli davranıyordu, devlet ve millet düşmanlığının odağı olmuştu. Milli güvenlik meselesi haline gelmişti. Artık bir rejim sorunuydu. MHP yine anlayışlı, başkası olsa sormaz mıydı? Lafa gelince mangalda kül bırakmıyordunuz, kereğini yapmaya gelince neredesiniz? Yıpratmada, hedefleştirmede, Anayasa Mahkemesi düşmanlığını körüklemede geri kalmıyor, Cumhur İttifakı'nın önünde gidiyorlardı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Anayasa Mahkemesi'ni kötülerken sesleri herkesten gür çıkıyordu. Ateşli AK Parti vokalistleri MHP lideri Bahçeli'nin hedefi ertelemeden kapatalım çağrısına şimdi destek vermiyor. Koradan çıt duyuyor musunuz? Ne zamanki iş ciddiye bindi, iktidarın propaganda kadrosu sessizliğe büründü. Düğün bizim oyna kızım deyimi hatırlarsa hakkı yeri değil mi? Kendi kampanyalarında ortadan kayboldular, yerlerinden kımıldamıyorlar. Gerçi Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni kapatma teklifi yeni değil. HDP'yi kapatma iddianamesinin oy birliğiyle iadesinden önce de bu fikirdeydi. Cumhurbaşkanlığı sistemini kamburlarından kurtarmak, eski sistemin artıklarını tasfiye etmek için kapatılması gerekiyordu. Bahçeli bunu daha önce önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi ve hukuk reformları için mütabakatını sorduğunda MHP aynı şartla olur vermişti. Cumhurbaşkanlığı sistemi ittifaklarının en büyük eseri de reformuydu. Diğer her reform bunu kökleştirmeyi amaçlamalıydı. Sistemin hızını, tıkır tıkır işleyişini aksatan ne engel varsa reformlarla temizlenmeliydi. Anayasa Mahkemesi bu kapsama giriyor, sisteme zorluk çıkarıyordu. Hak arama adı altında hak, hukuk, demokrasi ve özgürlük kavramlarını istismar eden hain ve teröristlerin sığınağı olmuştu. Rahatsız ediyordu. Zaten bu gerekçeyle de beğenilmeyen kararlarına uyulmuyordu. Anayasanın açık emrine rağmen takılmıyordu. Fazla olmaya başlamıştı. Artık varlığına son verilmeliydi. Cumhur İttifakı Anayasa Mahkemesi rahatsızlığında hemfikirdi üstelik. Bir görüş ayrılıkları yoktu. Sadece Anayasa Mahkemesi mi? HDP karşısında da uyum içindeydiler. HDP'ye karşı tepki ve nefreti büyütmede AK Parti sözcüleri ve medyasının başı çekmediğini kim söyleyebilir? MHP'nin Anayasa Mahkemesi'ni de HDP'yi de kapatmak için bastırması bu sürecin doğal sonucu. Fakat ortağı Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakta isteksiz de HDP'yi kapatmaya çok mu istekli görünüyor? Madem altından kalkmakta gönülsüz davranacaktın, kendi kendine bu baskıyı niye kurdun, düğün senin, niye oynamıyorsun demezler mi?
Cevher İlhan 2 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde kapatma davası daha baştan muallel başlıklı yazısına yer veriyor. Anayasa Mahkemesi raportörünün usulü eksiklikleri tespitiyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameye eksiklik olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na oy birliğiyle iadesi davanın hukuki değil siyasi olduğunu peşinen ele verdi. Keza raporunda 687 HDP'li hakkında 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istenilen iddianamede 100 kişi için hiçbir emarenin olmaması, başta merhum Mirdengir Fırat olmak üzere vefat eden 3 isim için siyasi yasak istenmesi iddianamenin nedenli aceleye getirildiğini gösteriyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çarpıklıkların başında AK Parti iktidarınca 10 Temmuz 2014 tarihli 6551 sayılı yasa ile çözüm süreci kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme ve benzeri çalışmalarda İmralı, Kandil ve Avrupa'daki terör örgütü kampları arasında mekik dokuyup irtibat kuran devlet görevlilerinin hiçbir hukuki, idari veya cezai sorumluluklarının olmayacağı teminatına karşı söz konusu diyalog ve görüşmelerde aracılık yapan, AK Parti hükümetinin taleplerini ulaştıran HDP'lilerin suçlanıp partilerinin kapatılmasına gerekçe sayılması geliyor. Kaldı ki söz konusu yasaya sığınılarak terör örgütü elebaşlarıyla müzakereleri yürüten, terörist başı ile elebaşlarının mektup ve mesajlarını taşıyıp kuryelik yapan devlet ve istihbarat elemanlarının suçlu sayılmayıp cezalandırmayacakları yasal güvenceye alınırken, HDP eş başkanının her görüşme devletin ve hükümetin bilgisi ve ricasıyla yapılmıştır. İmralı'dan sonra Kandil'e gidip görüşmelerin sonuçlarını devlet ve hükümet heyetine döndüğümüzde aktarıyorduk. Devlet heyeti ise bu bilgileri biz İmralı'ya gitmeden Öcalan'a götürüyordu. Dönemin Başbakanı AK Parti Genel Başkanı Kandil'den getireceğimiz mektubu heyecanla bekliyordu. İkrarıyla siyasi iktidarın isteğiyle görüşmelerde bulunan HDP'lilerin cezalandırmak istenmesi çifte standardı açıkça sırıtıyor. Bu hususta Demirtaş'ın aslında PKK ve Öcalan ile görüşme yapan biz değiliz, Erdoğan'ın kendisidir. Biz görüşen taraflar arasında hem kolaylaştırıcı olduk hem de görüşen taraflara kendi çözüm önerilerimizi sunduk. Ama ne Kandil'in ne de İmralı'nın muhatabı biz değildik. Resmi muhatap Erdoğan ve hükümetin bizzat kendisiydi ifadesi vakayı deşifre ediyor. Yine kaldı ki İmralı ve Kandil ile Oslo ve İmralı çözüm süreçleri dışında belki ondan fazla kez devlet ve hükümet görüşme süreçleri olmuştur. Bunların hiçbirinde ne HDP'nin dahili vardır ne de görüşmelerin içeriğine dair bilgisi. Yani HDP ondan fazla çözüm arayışının sadece birine ve sonuncusuna dahil olmuştur. Ancak HDP'nin suçlanmasını da ikiyüzlülük, ahlaksızlık ve ilkesizlik olarak görüyoruz sözleri her şeyi ortaya koyuyor. Belli ki yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının berhava edilerek tek şahıs yönetimine bağlandığı vartada bu iddianamede siyasi iktidarın talimatıyla üstün körü dayatılmış. Bu yüzden hukukçular yaman çelişkilerle arızalı, ciddi handikaplarla arızalı iddianamenin toparlanmasının çok zor olduğunu belirtiyorlar. Ve bundandır ki baştan sona kamu güvenliği müsteşarlığının gözetiminde yapılan ve bütün fotoğrafları yayınlanan görüşmeler, kapatma gerekçelerinin sonunda bu görüşmeleri yürüten AK Parti'ye uzanacağı, bu yüzden iktidar partisinin kapatma davasında korku, endişe ve tereddüde girdiği kaydediliyor. Hülasa HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye ile muhalefeti zaafa uğratma operasyonu ve provokatif politik manipülasyonu olarak ortaya atılan kapatma davası ciddi handikaplarla muallel.
Orhan Uğuroğlu 2 Nisan tarihli Yeni Çağ gazetesinde Bahçeli neden bu kadar kızgın başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her sözü AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a ferman niteliğinde olan Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli son olarak Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır diye yeni bir ferman eyledi. AK Parti'nin yeşil ışık yakmasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının HDP hakkında hazırlayıp Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği HDP'nin kapatılması iddianamesi kuşku yok ki Bahçeli'ye MHP Büyük Kongresi için siyasi bir hediye idi. Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması fermanının nedenine bakalım diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Mahkemenin tetkik hakimi iddianamedeki eksiklikleri tek tek belirleyip mahkeme heyetine sunuyor. 15 üye oy birliğiyle HDP iddianamesindeki eksikliklerin tamamlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderiyor. İşte bu geri gönderme net şekilde gösteriyor ki HDP iddianamesi hukuken değil siyaseten hazırlandı. AK Parti'nin yeşil ışık yakmasıyla MHP Büyük Kongresi'ne hediye olsun diye apar topar Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. 22 Mart'ta Bahçeli'den çok şüpheleniyorum. Başlıklı yazımda şu soruları sordum. Bahçeli'nin amacı AK Parti'ye kapatmak mıdır? Söz verdiği gibi Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir? Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul edip delirsizlikten HDP'yi beraat ettirseydi Bahçeli mutlu olur muydu? HDP iddianamesi kapatılma ya da kapanma olsun olmasın 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi öncesi anlaşılan o ki siyaseten çok önemli sonuçları da ortaya çıkaracak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal isimli yeni dizi sohbetimizde sizlere sanal dünyanın özellikleri ve bu ortamdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceği hakkında konuşacağız. Daha da önemlisi biz çocuklarımızı medya ve internet hakimiyeti çağında yetiştirecek olan ilk kuşağız.
Şimdi gerçekten canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı bu ortamın zararlarından nasıl koruyabiliriz ki? Hiçbir şey çocuklarımızın geleceğinden daha önemli değildir. Öyleyse daha fazla bilmemiz gerekiyor.
Merhaba, Sanal ve Gerçek isimli dizi sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Ne Müziği tanıdınız mı?
Evet, hepimiz Pinokyo ve babası Gepetto'yu tanıyoruz. Tahtadan yapılan, sevimli ve insan olmayı hayal eden bir oyuncak. Pinokyo, hayaline ulaşmak için her iş yapar, her tuhaf söze inanır ve onu yapardı. Sanırım bugünlerde de insanlar Pinokyo'ya çok benziyorlar veya Pinokyo'ya benzeyen insan sayısı arttı. Şaşırmayın, şimdi size ne demek istediğimi anlatırım. Siz dopaminin ne olduğunu biliyor musunuz? İnternette aramanıza gerek yok. Dopamin, insan beyninde bir nörotransmitterdir ve en önemli görevi neşe ve mutluluk oluşturmaktır. Ödül merkezi olarak bilinen beynin belirli bölgelerinde artan dopamin, insanda mutluluk duygusu oluştururken, hedefe ulaşmak için motivasyon sağlıyor ve hedefe ulaşmanın ardından da insanda zevk ve mutluluğa sebep oluyor. Psikologlar dopamin oranının korunması ve özgüvenin kaybolmaması için kendimize yeni hedefler belirlememiz ve büyük hedefleri küçük hedeflere bölmemiz gerektiğini tavsiye ediyorlar.
Şimdi dopamin ve Pinokyo arasındaki bağlantıyı açıklayabilir misiniz? Hatırlar mısınız? Bir keresinde Pinokyo okuldan kaçarak oyuncak dünyasına gitmek istemişti. Çocuklara özel bir dünya, okul ve dersten hiç kaygı duyulmayan, sabahtan akşama kadar sadece oyun oynayabilen bir dünyadır. Sanırım bizim Pinokyo da işte bu dopamini arıyormuş. O da bu dünyanın heyecan verici oyuncakları ile kendini mutlu etmek istemiştir. İnsanların hedefine ulaşması çok zor ve ulaşılmaz göründüğü için bu hedefe ulaşamamak insanda hüsrana sebep olur ve bu yüzden de kanındaki dopamini de yükseltmek ister.
Pinokyo bu yüzden daha küçük fakat ulaşılabilen hedefler peşine gider. Ama bu küçük hedeflerin varmak istediği büyük hedefe giden basamaklar olup olmadığına dikkat etmiyor. Acaba esasen başka bir hedef mi ulaşıyor yoksa hiçbir hedefe varamıyor mu? Pinokyo için bunlar önemli değildi. O sadece zevk ve mutluluk peşindeydi.
Bizim çağımızda da insanların birçoğu böyledir. Sanal ortam ve sosyal paylaşım siteleri bizim için aynı Pinokyo'nun oyuncak dünyası gibidir. İlginç olan ise sanal ortamların yaratıcıları ve kurucularının da hiçbiri bizim kadar asla burada zaman harcamıyorlar. Hatırlarsanız Pinokyo'yu oyuncak dünyasına götüren arabacı ihtiyar da kendisine oyuncaklarla oynamazdı. İlginç değil mi?
Facebook kurucularından Mark Elliot Zuckerberg, kendi sayfasından yorumlar ve spamları silmek için 12 kişilik bir gözlemci grubu vardır. Bu firmanın anahtar yöneticilerinin hiçbiri Facebook'ta normal varlıkları yoktur. Siz onları arkadaş listenize ekleyemezsiniz. Ender olarak genel paylaşımlarda bulunuyorlar ve bazı bilgileri de özel olarak tutuyorlar. Örneğin arkadaşlarının sayısı gibi.
Bu örnekler az değildir. Twitter finans müdürü Ned Segal, Twitter'de fazla görünmez. Twitter'de bulunduğu 6 yıl boyunca sadece ayda 2 tweetten daha az paylaşımı oldu. Bu firmanın kurucularından Jack Patrick Dorsey, ki diğerlerine nazaran sanal dünyada daha çok görünen biri olarak sitenin kurulmasından itibaren yaklaşık 23 bin tweet paylaşmıştır. Fakat bu da aynı dönemde bu sitenin yarım kullanıcılarından paylaştığı mesajlar oranından bile daha azdır. Aslında o tweetleri gerçekten kullanmıyor ve bazen bir tweet paylaşıyor.
Ekim 2017'de Philadelphia'daki Facebook'un ilk yöneticisi Sean Parker, sanal dünyayı oluşturanların başlıca sorunlarının insanların dikkatini oldukları zamanın ve ilgisini en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleriyle ilgili olduğunu söyledi. Parker bu hedefe varmak için arada bir insanlara biraz dopamin verilmesi gerektiğini itiraf etti. Örneğin sizin fotoğrafınızı veya paylaştığınız mesajı beğendiği ya da bir yorum yaptığı zaman gibi. Bu konu sizi daha fazla yorum ve beğeni toplamak için daha fazla mesaj ve içerik yaratmanızı ve paylaşmanızı sağlar. İlginç olansa bu beğeni ve dopamin döngüsünün hiçbir gerçek bağlantısının şekillenmemesiyle oluşmasıdır. Biz kilometrelerce bizden uzak olan biri ile doğrudan bağlantımız olmazken, hatta yakın ve hissedilen bağlantılarımızı bile kaybetmişiz. Aslında bunun kısır bir döngü olduğu, asla bir hedefe ulaşmadığı ve gerçek içeriği olmadığı söylenebilir.
Dopamin içeren ilaçlar her zaman suistimal edilmiştir. İlaç kelimesi bizim zihnimizde her zaman hap ve şurubu hatırlatmaktadır. Fakat psikologların da görüşü daha farklıdır. Teknolojiye bağımlılık konusunda dayanılmaz kitabın yazarı, psikolog Adam Alter'e göre bağımlılığın anlamı bildiğimiz alanın çok daha ötesinde ve daha fazla davranışları kapsıyor. Aramızda madde bağımlıların sayısı fazla değil, fakat dünyamızda mevcut olan sistemde karşınızda direnemeyeceğimiz birçok davranış vardır.
Alter'e göre söz konusu bağımlılıklar tesadüfi değildir. Bunlar Facebook ve Twitter gibi firmaların yapışkan ürünler üretmek için hedeflerinin direkt sonucudur. Bizim defalarca ve defalarca başvurduğumuz ürünler. Bu firmaların hedefi insanların vazgeçemeyeceği ürünle üretmektir ve tam da bu yüzden kar sağlıyorlar. Tıpkı neşeli ve anormal şuur durumları meydana getirerek duyguları kabarttıran sentetik uyuşturucu maddeler gibi.
Her halükarda dopamine ihtiyacımız olduğu ise bir gerçektir, fakat bu maddeyi nasıl kazandığımız ise çok önemlidir. Dopamin içeren ilaçlar doğru ve dozunda kullanıcıya yaralı olabilir. Sanal dünyada yaralı olabilir. Tabii ona bizi yönetmesine izin vermeyecek ve bizim onu yönetmemiz şartıyla. Artık hayatımızın gerçeklerinden biri haline gelen sanal dünyayı nasıl yönetmemiz ise daha sonra sizinle konuşacağız.
Aslında bizim hedefimiz bu ortamın özelliklerini size açıklamak ve bu ortamı nasıl en iyi şekilde kullanabilmemizdir. Her şeyden daha da önemlisi şu ki, biz çocuklarımızı medya ve internet hakimiyeti çağında yetiştirecek olan ilk kuşağız. Gerçekten canımızdan çok sevdiğimiz çocuklarımızı bu ortamın zararlarından nasıl koruyabiliriz? Hiçbir şey çocuklarımızın geleceğinden daha önemli değildir. Öyleyse daha fazla bilmemiz gerekiyor.
Bu konuyu gelecek bölümlerde ele alacağız. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Yıldız adı var isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Bir adam 2 yıl önce boşandığı kadını ayaklarının altına almış büyük bir hınçla vuruyor, itiyor, aşağılıyor ve öfkesini alamayınca elini havaya kaldırıp tehditler savuruyor. Adam avını parçalamaya çalışan yırtıcı bir hayvana dönüşmüş, vurdukça vuruyor ve bütün gücünü kullanarak kadını etkisiz hale getirmeye çalışıyor. İster istemez soruyorsunuz, kadın adamı bu kadar gazaba getirecek ne yapmış olabilir acaba? Kadın hangi cürmü işlemiş, hangi kötülüğe meyletmiş? Kadının suçu evliliğin getirdiği sorumlulukları taşıyamayan bu adamdan boşanmakmış meğer. Adamın ağza alınmayacak küfürler savurmasının kadını yerden yere vurarak kan revan içinde bırakmasının tek nedeni buymuş. Yani kadın kararını vermiş ve boşanmış. Eşler geçerli bir gerekçeleri varsa yollarını ayırabilirler. Bu gayet tabii bir durumdur. Fakat çocuklarının anasını darp eden cani bunu kabullenemiyor. Zira onun algılarındaki kadın sözü olmayan, tepkisini ortaya koymayan sessiz bir denizdir. Kadın konuşuyorsa kafası ezilmeli ve susturulmalıdır. Evet, kadına yönelik şiddet bitmeyen bir mesele.
Maalesef.
Bakalım devamında ne yazıyor?
Her gün yeni vakaları görüyoruz, duyuyoruz. Canice işlenen cinayetler.
Evet.
Ve maalesef...
Bu kadar öfke nereden geliyor?
Aynen, bir de yargı önünde... Hakim Bey, özür dilerim, öfkelendim, kıskandım, sinirlendim demekle başını öne eğerek cezalarında hafifletilmeye gidilmesi çok üzücü,
evet,
bir şey.
Demek ki bu yasalarda da sorun var.
Evet, sistemde de var. Bir de çocukların yetiştirme tarzı. Zaten Yıldız Hanım mektubunun devamında bu konuya da değiniyor. İzin
evet,
verirseniz devam edeyim.
Evet.
Yıldız adı var şöyle devam ediyor. Peki, günümüzde kadın katliamları diye bir söylem yer alırken bizim en azından çocuk yetiştirme biçimimizi erkek çocuklara yüklediğimiz kaba kuvveti, hakkaniyet bilincinden uzak büyüyen nesillerin sorunlarını makul şartlarda tartışmamız ve çözüm arayışı içinde olmamız gerekmez mi? Kabul etmeliyiz ki erkek çocuklara aktardığımız güç algısı onların şefkat duygusunu köreltiyor ve bu çocuklar şiddet odaklı canilere dönüştürülüyor. İnsan ancak sevgi, merhamet ve hakkaniyet gibi ulvi değerlerle olgunlaşabilir. Kişi eğer bu değerleri kaybetmişse vahşi bir hayvandan daha da tehlikeli hale gelecektir. hayvanlardan özür dilemek isterim. Zira onlar ihtiyaçları olduğunda ya da tehlike sezdiklerinde avlarına saldırırlar. Caniler ise her zaman ve her canlı için tehdit oluşturuyorlar. Maalesef durum böyle. Evet,
hayvanlardan özür dilemesi gayet yerinde olmuş.
Gerçekten, çünkü onların şuurları, bilinçleri yok. Evet, içgüdülerine göre davranıyorlar ve maalesef bizim insanlarımız kendilerini o dereceye kadar alçaltıyorlar.
Evet, bir daha böylesi kara tablolara şahit olmamak dileğiyle diyelim, sıradaki mektuba geçelim. Seda Koç isimli dinleyicimiz gönderdiği mektupta şöyle yazıyor. İslam, insanın sahip olduğu dünyevi imkanlar üzerinden değil, tutunduğu içsel zenginlikler üzerinden değerlendirir ve hak ettiği şekilde konumlandırır. Buna göre en yüksek mevki insan olmak ve insan kalabilmektir ki bu ancak iman ve takva ile mümkün olabilir. İcra ettiğiniz mesleğin, devam ettiğiniz eğitimin, eylemlerinizin ve aldığınız kararların mutlaka bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Değerlerle yolculuğunuzun ise bir sonu yoktur. Unutmayın, insansınız ve mezuniyeti olmayan bir okulun öğrencisisiniz. Nefesiniz bittiğinde okulunuz da biter ve ebedi aleme giderken yanınızda sadece itina ile biriktirdiğiniz erdemleriniz olur. Evet, ne kadar güzel bir yazı yazmış.
Güzel bir örnekle de açıklamış Seda Hanım.
Buyurun, isterseniz
ben devam edeyim lütfen. Evet, Seda Koç şöyle devam ediyor. Günümüzde değerler eğitimine yönelik çok yönlü çalışmalar yapılıyor. Ancak buna rağmen toplumun suç oranı her geçen gün artıyor. Cinayet, şiddet, madde bağımlılığı, hırsızlık, gasp, soygun, davranış bozuklukları toplumun güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaşıyor. Peki neden? Çünkü bilgi bilince ve ihtiyaca dönüşemiyor. Yani meleke haline gelemiyor. Davranışçı ekolü takip eden terapistler kişinin bilincini uyandırdıktan sonra olumlu davranışın yerleşmesi için ödevler verirler ve bunun kalıcı hale gelmesini sağlarlar. Asırlar önce gelen İslam'ın eğitim modelinde de bu vardır. Kur'an'ın 23 yıl gibi bir sürede inmesi, içkinin yasaklanmasına dair inen ayetlerin tedrici olarak gelmesi, Rabbimizin hikmeti, bilgisi ve rahmetinin bir sonucudur. Rabbimiz bizlere eğitimde kullanacağımız yöntem hakkında yol ve yön göstermektedir. Keşke biz de çocuklarımızı yetiştirirken böyle bir yöntemi kullanabilsek.
Evet.
Seda Hanım'a çok teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Edirne'den arıyorum. Mevcut şartlarda bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye, onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum. Esen kalın.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Thank you.
Bir sonraki mektuba izin verirseniz ben başlayayım. Evet, lütfen. Fatih Keser isimli dinleyicimiz ise bize şunları gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Doğan Cüceoğlu hatıralarını anlatırken Amerika'da hiç eğitim almamış bir kişinin 5 dolar için cinayet işleyecek durumda olduğunu ve onlarla aynı odada kalmayı tehlikeli bulduğunu, ancak bu kişilerin eğitim düzeyleri yükseldiğinde olgun ve sorumluluk sahibi olabildiklerini ve bu durumda bu kişilerle aynı odada kalmaktan kaçınmadığını ifade eder. Cüceoğlu bu örneği ülkemizle kıyaslar ve bizim illerde kentli olmuş ve eğitim almış kişilerin merhametsiz, çıkarcı, kibirli ve rekabetçi olduklarını, eğitim alamamış Anadolu insanının ise değer bilincinin yüksek olduğunu ve bu kişilerle aynı ortamda rahatlıkla kalabileceğini ifade eder. Doğan Cüceoğlu'nun bu ifadeleri oldukça düşündürücü. Zira her ne kadar insanlarımız hala okumuş mürekkep yalamış insandan zarar gelmez anlayışıyla hareket etseler de mevki bizim insanlarımızı bencilliğe ve kibre sürüklüyor. Ne yazık ki Fatih Bey'e de katlanmak zorundayız. Yani görüşünü onaylamak zorundayız. Ne yazık ki yaşanan durum
tabii,
bu.
Tabii evet, devamını isterseniz ben okuyayım.
Lütfen.
Eğitimli insan deyince tasavvurlarımızda dünyevi ilimlere tahsil etmiş, kariyer sahibi olmuş, aklı selim kişiler canlanıyor. Bu kişiler maddi anlamda istedikleri hedeflere ulaşıyor ve ailelerinin onuru haline geliyor. Ancak adalet, merhamet, şefkat, fedakarlık, sabır, paylaşım gibi değerleri kaybediyor ve tek boyutlu bir varlığa dönüşüyorlar. Maddi anlamda kazanıyorlar belki ama içsel zenginliklerini kaybediyor ve yoksullaşıyorlar. Değer algıları zayıf olduğundan paylaşımı, fedakarlığı ahmaklık olarak görüyor, rekabeti seviyorlar, tevazu, güvensizlik olarak algılıyorlar. Tarihi dinamiklerini bilmiyor, öz değerlerini küçümsüyor ve hayata seküler gözlüklerle bakıyorlar. İnsanları maddi olanaklar üzerinden değerlendiriyor ve hakkaniyet noktasında hassasiyet göstermiyorlar. Evet, aziz dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu arada unutmadan hemen hatırlatalım. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilirsiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parstoday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Ümit Erdenet, Murat Kaya ve Çiğdem Sağlam isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugün bir kurtarıcıya duyulan ihtiyaç duygusunun tüm insanların özelliği olması, tüm dinlerin ortak yönünün ise büyük ilahi ferahlık, sıkıntıdan kurtulmak ve fereç vaadini ele alacağız. Tüm insanlar, ister olayları tespit edebilen önde gelenler, ister dünya çapında tüm insanlar, yaşam meşgalesinde olan çeşitli ülkelerde, gafiller, hepsi bu ihtiyaç duygusunu yaşıyorlar. Yalnız bazıları bilinçli ve bazıları bilinçsizce. Ve elbette tüm dinlerde bu vaat verilmiştir. Tüm dinlerde tarihin sonunda, ki elbette tarihin sonu da değildir, bir fereç, büyük bir ilahi hareket vaadi, gerçek dünya ve insanın gerçek yaşamı Hazreti Veli-i Asr döneminden başlıyor. Lakin günümüzde bizim sahip olduğumuz yaşam durumunun sonunda hepsi böyle bir sonun vaadini veriyorlar. Öyleyse bu ihtiyaç vardır. Lakin bu ihtiyacın bir yön kazanması ve faydalı olması için İslam bizden beklememizi istemiştir. Beklemek ihtiyaçtan ötedir, ihtiyaç duygusundan ötedir. Bekleyin demişler. Beklemek umut demektir. Beklemek gerçek bir geleceğin var olmasına inanmaktır. Sırf bir ihtiyaç değildir. Beklemek yapıcıdır. Bu yüzden bizim rivayetlerde, bizim marifte, fereci beklemenin çok önemli bir yeri vardır ki ben şimdi hakkında daha sonra bir açıklama yapacağım. Hazreti Veli-i Asr canlarımız ona feda olsun, İbn-i Babive'ye verdiği saygın imzasında Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den naklen şöyle buyuruyor. Benim ümmetimin en üstün ameli fereci yani umudu beklemektir. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerika'nın maksimum baskı politikasının yenilgi uğradığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, Fransız mevkidaşını tavsiyede bulunarak yasa dışı Amerika yaptırımlarını uygulamayı bırakın dedi. İran İslam İnkılabı rehberinin savunma işleri danışmanı General Dehkan, Amerika İran'a yönelik tüm yaptırımları bir an önce kaldırmalı dedi. İran'ın tarihi eserleri Avusturya'dan İran'a geri getirildi. Bahreyn Büyükelçiliğinin işgal altındaki topraklarda açılmasına kınamalar gelmeye devam ediyor. İran ve Pakistan kombine deniz tatbikatları yapacak. HDP'li Ebru Günay Anayasa Mahkemesi iddianamayı çürüttü dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Türk İHA'larının üretimi gündeme geldi. Türkiye'de konuda durum iç açıcı değil, vaka sayısı 45 bine dayandı. Ve ennehale İslami Cihad'ın önceliği Siyonist rejime direnmek ve mücadele etmektir dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya